Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam da Medeniyet Coğrafyamızda öne çıkan başlıkları konuşacağız ve konuğumuz her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt Hocam bugün uzaktan bağlantı yoluyla programımıza dahil oluyor. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam gündemin en önemli ve en sıcak konusu İran'a bir ABD müdahalesi olabilir mi, olacak mı? İran-ABD gerilimi had safhaya çıkmış durumda ve bu ne zaman olacağı da tartışılıyor. ABD Başkanı Donald Trump sürekli İran'ı sıkıştırıyor. En büyük devasa gemilerimiz İran'a doğru yola çıktı, vardı, ulaştı ve vesaire şeklinde. Türkiye'de bu konuda ara bulucu durumunda olduğuna dair izlenimler veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi son birkaç hafta içerisinde. Ve bu görüşmelerde de bir üçlü masada bir araya gelmek. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD Başkanı Trump ve kendisi bu konuyu üçlü olarak ele alabiliriz dedi. Bugün de İran Dışişleri Bakanı Arakçı Türkiye'de Ankara'daydı, temaslarda bulundu. ABD-İran gerilimi hangi noktada hocam? Bunu soralım size öncelikle. Ve bu bir sıcak çatışmaya dönüşür mü önümüzdeki saatlerde? Çünkü 30 Ocağı kadar bir müdahale sinyali veriliyor deniliyor. Neler söylersiniz? Buyurun.
Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir giriş yaptınız İbrahim Bey. Sizin bıraktığınız yerden devam edecek olursak Trump öngörülemeyen bir lider olarak iktidara geldiği günden beri küresel ölçekte önce işte Çin'le başlayıp bütün dünya genelinde gümrük vergilerini arttıracağım dedi. Sonra belli bir noktaya indirdi ama eskisinden daha iyi bir konumda oldu Amerika. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası. Yani nükleer tesislerini vurmakla, rejimi değiştirmekle ve benzeri birçok tehditlerle geliyor. Ve karşı konulamaz devasa bir hava üstünlüğüne sahip ve nükleer güce sahip bir de öngörülemeyen lider olan bir Amerika. İran'ın da elinde kozlar var tabii ki. İran'da bu tür meydan okumalara karşı içi boş da olsa karşı cevap verebilen bir ülke geçmişteki özelliklerinden biliyoruz bunu. Şimdi İran 90 milyon nüfusu olan, Türkiye'nin iki katı kadar yüzölçümü olan ve 2-3 bin yıllık devlet geleneği olan bir ülke. Öncelikle altını çizerek şunu söyleyeyim. Hiçbir Amerika gücü veya dünyadaki hiçbir güç İran'a karadan saldırı yapamaz. Yani şu anda Amerika en fazla nükleer tesisleri, bir takım kritik noktaları, ekonomiye zarar vermek isterse petrol rafinerilerini vesaire bombalar, sivillere zarar vermemek kaydıyla. Ama bunun karşılığında eğer işin en kötü noktasını söylüyorum, İran'da Hürmüz Boğazı'nı kapatma riski var ki petrol fiyatları tavan yapar, dünya ekonomisi hercümert olur. Bir diğer şey Katar başta olmak üzere Körfez'deki bütün ülkelerde Amerikan üsleri vardır ve İran'da bunların lokasyonlarını biliyor. Hatta en son İranlı ajanlar İncir üssü çevresinde keşif yaparken bizim istihbarat elemanlarımız tarafından yakalanmıştı.
Evet.
Yani dolayısıyla burada her iki tarafın da birbirine zarar verebilme potansiyeli olan noktalar var. Ancak buradaki hareketi ben şöyle yorumluyorum. İsrail'e o 12 günlük savaşta balistik füzelerle ciddi zararlar verdi İran. Yani bugüne kadar demir kubbemiz var, hiçbir güç bize zarar veremez algısı oluşturuyorlardı. İran ilk birkaç günlük bu şoktan sonra kendine geldi ve o 12 günlük savaşın son 4-5 gününde balistik füzelerle İsrail'in hemen en kritik noktalarını vurabildi. Şu anda anladığım kadarıyla nükleer tesislerindeki o uranyum zenginleştirmeyi durdurması veya nükleerden vazgeçmesi veyahut da balistik füzelerinin yok edilmesi gibi bir takım konulardır esas İsrail'in güvenliği kapsamında. Yani İsrail herkese saldırabilsin fakat İsrail'e karşı koyabilecek bölgede bir güç olmasını isteniyor. Temel argüman bu. Biraz da Siyonist lobinin baskısıyla, Trump'a yapmış olduğu baskısıyla. Ancak rejimi değiştirmek o kadar da kolay değil İran gibi bir ülkede. Yani siz demeden, havadan yaptığınız saldırıyla bunu yapamazsınız. Çünkü ucundadır. Amerika'nın da İran'a karadan operasyon yapabilme gücü yok şu an için. Dolayısıyla rejim değişmesi zor. Ekonomik olarak zaten ambargolarla İran yeterince dize getirilmiş durumda. İçeride sefalet, fakirlik, hayat pahalılığı had safhada. Burada olabilecek en kötü şey İran'da kaosun, kargaşanın, bir iç savaşın çıkmış olması ki Allah muhafaza bu en istenilmeyen bir durumdur. İşte Türk Dışişleri Bakanlığı'nın hatta Körfez'de İran'dan hiç haz etmeyen ülkelerin bile böyle bir sıcak çatışmanın istememesinin ana nedeni İran'da bir kaosun, kargaşanın hatta bir iç savaşın olması bölgedeki hiçbir ülkenin kabul edebileceği ve kaldırabileceği bir durum değildir. İşin özeti bu.
Şimdi böyle bir müdahale şu anda İran'da protestolar azalmış olsa da yine mevcudiyetini koruyor. Acaba iç cephede bir safları sıklaştırmaya da sebebiyet verebilir mi hocam? Ters tepebilir mi?
Elbette. Zaten nasıl ki Osmanlı son yüzyılını dengeler, yani küresel güçlerin boğazları ele geçirme dengesinden faydalanarak 100 yıl daha ömrünü sürdürmüş. Yani İran rejiminde siyasi sebeplerle, ekonomik sebeplerle en az halkın %50'si bıkmış durumda. Yani bir kısmı ekonomik, bir kısmı da siyasi baskıları bahane göstererek. Ancak her defasında insanlar sokağa çıktığında İsrail ve Amerika'nın hadi yürüyün arkanızda biz varız söylemleriyle birlikte rejim de diyor ki bak bunlar işte Amerika'nın, İsrail'in aparatlarıdır dediler. Adamları boşa düşüyorlar. Yani bu destek aslında sokağa çıkan insanların lehine olan bir durum değil. Burada da yine benzer şeyler 3 aşağı 5 yukarı vuku buluyor. Yani ortada bir yapısal bir sıkıntı var İran'da. Ancak bu dış müdahaleler içerideki meşru ve haklı olan gösterileri bu defa dış uzantılı bir takım mihrakların provokasyonu gibi görülüyor. Elbette ki bu sokak gösterilerin içerisine karışan provokatörler cebinden çıkardığı silahla güvenlik güçlerini ateş ettiler, ölümlerin olması falan. Yani bu bizim Gezi Parkı olaylarında gençlerin ağaç, çiçek, böcek diye meydanı doldurup arkasından her türlü terör örgütlerinin gidip orada sahne alması sonucu olayın rengi değişmesi gibi sokağa çıkanların hayat pahalılığını veya rejimi protesto etmeleriyle istihbarat bağlantılı aparatların orada silahla güvenlik güçlerine karşı operasyon yapması farklı şeyler. Bu da tamamen kaosun habercisi oluyor maalesef.
Evet, peki Türkiye'nin bu noktada arabulucu rolünü nasıl değerlendirirsiniz? Sonuç alınabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Trump'la hem de Pezeşkiyan'la görüştü.
Yani Dışişleri Bakanlığı'nın temasları var. Suriye meselesini çözmek üzereyken Suriye'den hemen sonra İşte bu Şengal bölgesindeki bu PKK'ları temizleyip hem Irak hem Suriye'deki bu terör unsurlarını temizleyip bir rahat nefes alma ümidindeyken İran karışması Türkiye'nin asla istemeyeceği bir durumdur. Bu nedenle de Türk Dışişleri Bakanlığı mekik diplomasisi giderek yani İran'a da biraz böyle kuyruğu dik dik tutmaktan vazgeçip biraz işin oluruna gitmesini söylüyor. Amerika'ya bu iş diş macununun tüpten çıkması gibi işler kötüye gittiğinde küresel ortamda yani bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, petrol fiyatlarının tavan yapması, İran'ın da karşılık vermesi ki mesela Katar'daki üslere saldırdığını düşünelim. Yani bu bölgesel bir kaosa sebep olabileceğini söylüyor. Yani olabilecek o dehşet manzaralarını Türkiye göz önüne koyarak her iki tarafta da iktidarlı davranması konusunda Türkiye elinden geleni yapıyor.
Peki hocam. Evet inşallah suhulette çözülmüş olur bu problem. Çok fazla bir sıcak çatışmaya dönmeden
diyelim. Yani önümüzdeki hafta bu işin biraz daha dinginleşmiş olarak sönümlendiğini konuşuruz diye ümit ediyorum. Hı hı,
peki hocam. Şimdi Suriye'ye geçelim hocam. Suriye'de SDG'yi süpürme harekatı başlamıştı. Köşeye sıkıştırıldı artık PKK-PYD'de ve 4 günlük bir ateşkes ilan edilmişti. O 15 güne çıkarıldı. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Dün Suriye Devlet Başkanı Şara Rusya'daydı. Kremlin'de Putin'le görüştü. Hem bu Suriye'deki son durumu hem Putin Şara görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan devam edelim hocam.
Şu anda Şara Heteşe lideri olarak sahneye çıkan, daha sonra Suriye'deki silahlı grupları birleştirerek rejimi deviren bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Suriye'nin bütün kalması ve bütün bu operasyonların bu noktaya gelmesinde Türk devlet aklı, Türk dişleri, Türk istihbaratı, Türk güvenlik güçleriyle organize yapılan bir harekettir. Tıpkı Türkiye'nin bu küresel sistemde uygulamış olduğu dış politikanın benzerini Suriye yapmaya çalışıyor. Yani hem Suudi Arabistan'la gidiyor, Arap ülkeleriyle ilişkilerini sıcak tuttu. Amerika'ya gitti, Trump'la ve Amerika'yla ilişkileri belli bir noktaya getirerek İsrail saldırılarının önüne geçildi ve ambargoların kaldırılması sağlandı. Diğer taraftan Rusya'yla da belli bir ölçüde anlaşmalar yapılarak, yani şu anda Kamışlı'daki hava üssünün Hmeymim'e taşınması söz konusu oldu bugünlerde. Yani Rusya'nın Akdeniz kıyılarında Hmeymim'de hava üssü, Tartus'ta deniz üssü var. Şimdi bunların akıbetinin ne olacağı, Suriye'nin Rusya ile ipleri tam koparmadan hem Batı'ya karşı elinde bir denge unsuru olması bakımından görüşülüyor. Ayrıca Esad rejiminin Rusya'ya kaçırmış olduğu milyarlarca dolar Suriye halkının parası var. Bunların da geri istenmesi önümüzdeki günlerde söz konusu olabilir. Dolayısıyla Suriye rejiminin Rusya ile olan ilişkileri bir denge politikasının bir neticesidir. Ancak aynı durumu bakıyoruz Avrupa ülkelerine, Fransa'ya karşı göstermiyor mesela.
Evet. Fransa peki hocam, Macron'un girişimleri var Suriye'de, ön almaya çalışıyor, öne çıkmaya çalışıyor. Fakat Şara'nın Macron'un telefonlarına cevap vermediği söyleniyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bizim Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın bir demeci vardı. Ben ona bağlıyorum olayı. Demişti ki biz Suriye konusunda olayı Amerika ile konuşuruz, Rusya ile konuşuruz. Orada işte Karadeniz havada belli bir gücü olan ülkelerle konuşuruz. Yani Avrupa'da hariçten gazel atan küçük ülkeler muhatabımız değildir demişti. Yani şu anda Fransa orada belli bir oranda rol çalmaya, arabulucu olmaya çalışıyor ama Fransa'nın sahada askeri bir gücü var ne de siyasi bir ağırlığı vardır Suriye iç politikası içerisinde. Dolayısıyla da zaten PKK'nın onca tüneli açmasında o çimento fabrikaları vasıtasıyla çeşitli görünür görünmez desteği söz konusu Fransa'nın bu YPG'ye, SDG'ye karşı. Dolayısıyla artık yeni Şara yönetimi Avrupa Birliği'ni ve Fransa'yı çok da fazla kale almıyor. Yani arabuluculuk rolüne girişmek istemişti SDG. SDG şemsiyesi yırtıldı Rakka ve Deir Zor düşmesiyle. Geriye bütün çıplaklığıyla Türkiye PKK'sının Suriye'de YPG olduğu, bu YPG'nin de artık Öcalan'ı da dinlemeyip Kandil'den emir aldığı ve bu emir doğrultusunda da rahat durmayacağı ortaya çıktı. Bakalım ya silah zoruyla ya da artık süngünün ucunu görüp de yolun sonunu gördükten sonra kendileri bir kısmı bölgeyi terk edecek, bir kısmı
imha
entegrasyona
olacak.
Girecek. Yapacakları başka bir şey yok.
Peki hocam, Barzani'nin de bu noktada arabulucu olma yolunda girişimlerde bulunduğu söyleniyor. Bu noktada neler söylersiniz? Hem Irak'ın kuzeyinde durum nedir? Hem de Barzani'nin bu yeni rolü nasıl değerlendirilir?
Irak'ın kuzeyinde Barzani bölgesinde PKK birçok yerlerde haraç toplamaya Barzani'nin otoritesini kırmaya yönelik faaliyetlerde bulununca Barzani yönetimiyle Türkiye zımni işbirliği yaparak pençe kilit operasyonları yapılmıştı. İran iç bölgelerine 30-40 kilometre derinlere kadar birçok PKK kampı ortadan kaldırıldı. Oraya karakollar veya kalekollar inşa edildi. Şu anda Türkiye sınırından itibaren, Habur'dan itibaren 30-40 kilometre derinliğe kadar bizim şu anda Mehmetçiğin oralarda etkin olmasında Barzani ile Türkiye'nin bu zımni anlaşması söz konusu idi. Çünkü ortak düşman PKK'ydı. Fakat son dönemlerde bu Şara'nın iktidara gelmesiyle birlikte yapılan operasyonlarda Barzani kendine hiç beklenmeyen böyle çatlak sesler çıkarmaya ve SDG'yi ön alan, SDG'yi böyle koruyup kollamaya çalışan beyanatlar vermeye çalıştı. Bu işin perde gerisinde ne vardır diye araştırdığımızda şu çıkıyor. Fırat'ın doğusunda Deirizor bölgesinin Ömer petrol yataklarıyla bu Kamışlı ve bu Kürtlerin yoğun olduğu Türkiye sınırına yakın bölgelerde de ki o petrol yataklarından çıkan petrolün Irak'ta dünya pazarlarına gönderildiği ve bu paranın da SDG ve Barzani Talabani yönetimi tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı. Yani aslında Barzani orada Kürt halkı ezilmesin, Kürtler öldürülmesin vesaire diye böyle tribünlere söylerken aslında Suriye'den gelen o Suriye halkının hakkı olan petrol gelirleri elinden gittiğinin feryadı figanı oldu, ortaya çıktı. Aslında uluslararası mahkemeye gidilmiş olsa bu 10 yılı aşkın bir süredir Suriye'nin petrollerine bu SDG, Barzani, Talebani üçlüsünün iç ettiği ortaya çıkıyor maalesef.
Evet. Hocam az önce Rusya'dan bahsettik. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye gazetesine konuşmuş. Çöküşü Türkler durdurabilir diyor Lavrov. Türkiye küresel sistemdeki çözülmeyi yavaşlatan hatta durdurabilen nadir aktörlerden biridir ifadesini kullanmış. Suriye'de de Türkiye ile ortak görüşlerimiz var diyor. Bu mülakata dair, bu açıklamalara dair neler söylersiniz? Buradan devam edelim.
Şimdi Lavrov hakikaten yani en az Sayın Erdoğan kadar uzun süreli, nasıl ki Türkiye'de AK Parti iktidarı 20 yıl aşkın bir süredir Türkiye siyasetinde etkinse, Putin ve onun Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yani bir çeyrek yüzyıla yakın bir süredir Rus dış politikasında etkin bir insan. Dünya dengelerini en iyi okuyabilen kişilerden biridir. Şimdi görebildiği kadarıyla küresel sistem çatır diyor. Artık kurumların, kuralların yerini gücün hakim olduğu, züccacinin dükkanına girmiş fil misali Trump'ın biraz da ekonominin iflasa doğru sürüklendiği bir dönemde. Çünkü 10 yıllardan beri karşılıksız basılan dolarlar, işte borsa manipülasyonlarıyla birlikte dünya dolara boğulmuş ve karşılığında da bir altın yok bunun. Dolayısıyla işte bu altının fırlamaya başlaması, merkez bankalarının dolar yerine rezerv olarak altın almaya yönelmesi, bu Amerika'nın dolar hegemonyasının da çatırdadığının bir göstergesi. Bu agresiflikle de Trump sağa sola saldırmaya başlıyor. Ve Sergey Lavrov'un söylediği şey şu, küresel sistem çatır diyor. Burada Trump güce tapan bir insan olduğu için Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayindeki gelişmeleri ve siyasi olarak bölgesinde güçlü bir aktör olması sebebiyle yani Avrupalı liderleri hakir gören, aşağılayan, hiç de diplomatik üsluba uymayan ifadeler kullanan Trump, Cumhurbaşkanımız Erdoğan söz konusu olduğunda yere göğe sığdıramıyor. Orada da tam tersi yani ölçüyü kaçıran iltifatlarda bulunuyor. Burada şunu gösteriyor. Türkiye hem gücü elinde tutan hem de hakkaniyet ölçüsünü elinden bırakmayan, yani mazlumun, mağdurun Afrika'da da olsa, Uzak Asya'da da olsa yanında olmaya çalışan bir aktör olarak diyor ki çökmekte olan bu sisteme belki Türkiye bir yansıyı olabilir gibisinden bu Lavrov'un bu sözü de gayet dikkate alınabilecek doğru bir sözdür diye değerlendirebiliriz.
Peki hocam, Gazze ile devam edelim. İkinci aşamaya geçildi deniliyor. Bir barış kurulu kuruldu. Yansımalarını henüz sahada göremiyoruz hocam. Ve maalesef Gazze'de kış ortasında zulüm bir şekilde devam ediyor. Hem işgalci İsrail güçleri saldırmaya devam ediyor, hem de sınır kapılarını kapalı tutarak içeriye gıda maddelerinin ve insani maddelerin girmesine engel oluyor. Hem de zulmün daha da artarak devam etmesini sağlıyor. Ama işte ikinci aşama falan deniliyor ama maalesef değişen hiçbir şey yok şu anda Gazze'de. Son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi, buyurun. İsrail 1948'den bu yana hiçbir Birleşmiş Milletler kararına uymamıştır. Anlaşmalarda, ateşkeslerde verdiği sözlerinde mümkün olduğu kadar oradaki imza attığı şeyleri çiğnemek onun artık kötü bir huyudur. Bu nedenle de o birinci aşama, ikinci aşama diyorsa ama İsrail fırsatını bulduğu küresel konjektürün uygun olduğu her vakit bunları delmek onun fıtratının bir gereğidir. Ancak bu anlaşma gereği, ateşkes anlaşması sırasında en son rehine, ölü veya diri İsrail'e teslim edildikten sonra Refah sınır kapısı açılacak idi. Fakat en son rehine geçtiğimiz hafta ölüsü, cesedi teslim edildi ve şu anda Gazze'de İsrail askerinin ne ölüsü ne dirisi hiçbir şey kalmadı rehine filan. Fakat Refah sınır kapısı, ki Gazze ile Mısır arasındaki nefes borusu şeyinde, oranın açılmaması için İsrail elinden gelen her türlü veya oradan geçişleri engellemek için her türlü manipülasyonu yapıyor. Normalde günlük 600 tır geçmesi gerekirken 200 tır geçmeye izin veriyor. Bunun sebebi de işte Hamas'a gidiyor yardımların bir kısmı gibisinden. Yani her gün yeni bir bahaneyle ayak sürmeye devam ediyor. Şu kışın ortasında insanların mağduriyeti sürüyor. Oraya Birleşmiş Milletler gözetiminde barış gücü askerleri ve Türkiye ayak basmadığı sürece de bu durum böyle devam etmeye ve sürmeye devam edecektir diye
maalesef,
tahmin ediyorum.
Maalesef. Peki hocam. Son olarak Türkiye iki önemli ziyareti, daha doğrusu misafiri ağırladı diyelim. İlk olarak Nijerya Devlet Başkanı Tinubu Ankara'daydı. Dün de Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzayev Ankara'da temaslarda bulundu. Bu iki önemli ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Özbekistan ve Nijerya Türkiye ilişkileri bakımından, buyurun hocam.
Şimdi Nijerya Devlet Başkanı Türkiye'yi ziyaret etti. Çünkü Nijerya Afrika'nın en kalabalık ülkesi, dünyanın 5. en kalabalık nüfusa sahip olan ülkesi, ekonomik olarak devasa bir potansiyeli var. Türkiye'nin Afrika açılımı sayesinde sadece Nijerya bağlamında değil, Sahra altındaki birçok ülkeyle olan ilişkileri karşılıklı kazan kazan ilkesi çerçevesinde hızla gelişmekte ve dolayısıyla da Nijerya bir simgesel olarak, bir aktör olarak söyleyebiliriz. Artık Afrika'daki ülkeler yüzlerini işte Washington'a, Paris'e, Londra'ya, Pekin'e değil, bir kısmı artık yüzünü İstanbul'a, Ankara'ya dönüp buralara gelip burada bir takım sıkıntılarını dile getirmeleri yahut da ekonomik anlaşmalar yapması, Türkiye'nin de artık küresel ölçekte bu konularda önemli bir aktör olduğunun bir göstergesi. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ise aslında bu Sovyet döneminde ki bir demir perde gerisinde kalması, arkasından diktatörlük dönemlerinde, yani 90'lı yıllarda Türkiye ile Özbekistan arasında ilişkiler o İslam Kerimoğlu zamanında pek sağlıklı değildi. Son dönemlerde gelişen bu ilişkiler şunu göstermektedir ki Anadolu'nun dışında Türkistan'a gittiğimizde, yani Semerkant, Buhara, Taşkent, buralar bizim ata yurdumuz, ışığın, maneviyatın Anadolu'ya geldiği yerler. Dolayısıyla Özbekistan hem yeraltı yerüstü zenginlikleri hem insan potansiyeli bakımından da Türkistan coğrafyasının merkezi konumundadır. Bu iki ülkenin işbirliği geliştirmesi her iki ülkenin de dünya konjonktüründe söz sahibi olmasında etkili olacaktır. Çünkü sizin ittifaklarınız ne kadar güçlüyse, yani arkanızda ne kadar büyük güç varsa o kadar sözünüz dinleniyor. Türkiye bir taraftan Türk Devletleri Teşkilatları'yla olan ilişkisini orada lokomotif rolü üstlenerek alırken, diğer taraftan mazlum ve mağdur Afrika coğrafyasını, öbür taraftan da Endonezya'dan Fas'a kadar olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nı harekete geçirerek İslam dünyasının hamisi olması yönünde bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Bu da Türkiye'nin Amerika'ya karşı, Batı'ya karşı, Rusya'ya ve Çin'e karşı olan duruşunda ona belli bir güç ve siyasi değer katıyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta telefon bağlantısı yoluyla programımızı gerçekleştirdik. Gündemin önemli başlıklarını sizinle değerlendirme imkanı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz hocam. Çok sağ olun.
Hayırlı akşamlar. Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikte medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşma imkanı bulduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.